Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Bugün önemli bir gün. Bugün aslında her sene bugün benzer bir yayın yapıyoruz ama bugün biraz farklı olacak. Çünkü ben bugün yayında 4,5 senedir size yaptığım gibi değil, kendi sesimi kullanarak Uğur Mumcu'nun kaleminden sesleneceğim. Çünkü 27 yıl önce bugün arabasına konan bomba sonucunda evinin önünde katledildi Uğur Mumcu. 27 yıl geçti cinayetin üzerinden. Aşağıdan 3 noktaya bir dokunur musunuz? Daha çok dost gelsin. Hep birlikte konuşalım bunu. Periskop izleyicileri aşağıdaki 3 noktadan çağırsınlar izleyicileri. Yayını paylaş tuşunu tıklayarak. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Twitter üzerinden. 27 yıl önce bugün katledilen Uğur Mumcu 1962 yılından itibaren yazdığı bütün yazılarıyla, gazeteciliğe başladığı o yıldan itibaren yazdığı bütün yazılarıyla 20 yaşından itibaren aslında toplumu haklıya, doğruya çağırmaya çalışan, buna uğraşan bir gazeteciydi. Bugün ardından, onun ardından hala yitip gitmesinin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen karşısında olan, seven, sevmeyen herkesin hakkını teslim ettiği gibi kalemini eğmek yerine, hani birileri çok süslü laflar söylemeyi seviyorlar, kalemini gerekirse kır ama asla satma falan diye ve bu yapılmıyor. Bunu ömrünün son anına kadar taşımış, bu ülkeden asla ayrılmamış bir insandan bahsediyoruz. Işıklar içinde yatsın, nurlar içinde yatsın. Ama bıraktığı miras sadece gazetecilik açısından değil, yani benim mesleğim açısından değil tartışılmak zorunda olma hali. Türkiye'nin tamamı tartışmak zorunda. Çünkü az sonra size Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın, ki daha önce kitapları da burada tanıtmıştım size, o dönem boyunca yazdığı yazıları, bütün yazılarını 40 ciltlik kitaplarda topladı. Bu kitaplardan bir tanesi, dün gece ben ders çalışırken bir kez daha hem o günü andım, hem o günü bir kez daha yaşadım. Yani cenazesine gencecik bir insan olarak, 23 yaşında bir genç olarak, o naaşın ardından Ankara'yı o soğuk günde benimle birlikte 1 milyon insanla yol boyu kat ederek, Maltepe Camii'nden mezarlığa gelinene kadar o yürütülen insanların bütün saygı selinin aktığı, insanların arkasından bir şeyler söylemeye çalıştığı dönemi hatırladım ama yazdığı yazılarda benim de gözümden kaçan çok şey olduğunu gördüm. 1986-87-88 yıllarında yazdığı yazılardan derlenen bir kitapla bugün çıkacağım ben karşınıza. Yani bugünkü yayın sadece Uğur Mumcu'ya ithaf edilmiş, adanmış değildir. Aynı zamanda Uğur Mumcu'nun yazılarından oluşur. Bunu herkes bilsin. Dediğim gibi görüşlerine katılmayanların bile namusunu, gazetecilik namusunu, bu konudaki hakkını teslim etmek zorunda hissettiği bir insanın ardından yapacağız çünkü bugün yayını. 27 yıl geçtikten sonra ve bu öyle bir süreç ki 27 yıl boyunca sağcısından solcusuna bütün iktidarların aslında bir içine namus borcunun konduğu, aydınlatmak boynumuzun borcudur denildiği, saçma sapan bir laf çuvalından başka hiçbir şey çıkartmadığı, ne kendi cinayetinin, o suikastin aydınlatılabildiği, ne de ardından onun yazdığı binlerce şeyin, binlerce örnekli dosyanın bugüne kadar gelmesine insanların sessiz kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. O yüzden bugün Uğur Mumcu seslensin istedim size. Ben dün gece yayınlar için hep geceleri çalışıyorum, anlatmıştım daha önce size. Ama dün gece ders çalışmak biraz daha zor oldu benim için. Çünkü yazıların birinden diğerini atlamamak mümkün değil. O ciltlerce kitabı karıştırırken bugün yaşadıklarımızın hepsini 86'da, 87'de, 88'de, yani bundan 32, 33, 34 yıl önce gözümüzün içine soka soka yazmasını, bunları anlatmasına rağmen halkın ısrarla anlamazdan gelmesini, bugünün gazetecilikle iş takipçiliğini karıştırmış sahtekarlarının ardından gitmeyi daha kolay bularak onun yazdıklarını anlamlandırmakta neden zorlandığını düşündüm çünkü. Gece epey zor oldu. Gerçekten zor oldu. Çünkü yazılar dediğim gibi birinden diğerine geçtiğiniz anda kilitlenip kalıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gerçekten. Çünkü bakıp az sonra size de okuyacağım. Ve ondan sonra diyeceğim ki tanıdınız mı bunu? Ama bu yazı bugün yazılmadı. Yani bu sabah size yayın ikinci bölümünde sunacağım. Gazetelerden bir tanesi değil. 1986 yılının Cumhuriyet Gazetesi'nden okuyorum size bu yazıyı diyeceğim. 88'e gelmedik bile daha diyeceğim mesela. Ve sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen, lütfen hafızamızı, balık hafızamızı tazelemek için burada yaptığımız yayınlardan sonra ne olur kendiniz için de düşünün bunu. Bunu sadece ülke için değil, sadece kendiniz için de düşünün. Bunları dinlememek, bunları duymamak, bunları anlamamak insanlara ne kaybettirir bunun üzerinde düşünelim. Çünkü bugün televizyon ekranlarında gördüğümüz o soytarıların, gazete köşelerine paraşütle indirilmiş o sahtekarların, iş takipçilerinin aslında o günde olduğunu, o gün onları yaratan ortamın bugün bu sahtekarları yaratan ortamla zerre kadar farklı olmadığını ve ticaret, siyaset, tarikat üçgeninin aslında çok önceden kurgulanmış bir plan olup bu planın yıllar boyu nasıl işlediğini görün. Üzerinde sadece düşünün. Bunun terörden tutun, ekonomik çıkmazlara kadar, ülkelerin batağa sürüklenmesine kadar nasıl sonuçlar doğurduğunu da düşünün. Bunun insanlar arasında ayrımcılığı, toplumu kutuplaştırmayı kolaylaştırarak, mesela Gaffar Okan cinayetindeki gibi, burada bugün onu da anlıyoruz çünkü, Gaffar Okan cinayetinde olduğu gibi insanların aslında iyiliğe ne kadar muhtaç olduğunu ama düzenli bir iyiliğin kötülerin hayatını nasıl zora sokacağı bilindiği için kötülüğün nasıl daha çok galip geldiğini o yazıların içinde göreceksiniz. Bugün anlattıklarımız mutlaka bunun için de önemli. Emin olun. Ama sizden bir kez daha rica ediyorum. Az sonra okuyacaklarımı kendiniz için de düşünün. Ülkeye yaptığı kötülük 1986'dan beri değişmiş durumda değil çünkü. Yani oradaki 34 yıllık süreç bugün hiçbir akamete uğramadan aynı şekilde devam ediyorsa, Nazım'ın söylediği gibi kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Sen yapıyorsun. Sen sessiz olduğun için palazlanıyor bu sahtekarlar. Ticaret, siyaset, tarikat üçlüsü bu yüzden çözülmüyor. Asla bu çetenin elinden bizim devletimiz kurtulmuyor. Hala bu insanları palazlandıranlar, 2016'da o darbe girişimini yaşatan aşağılık terör örgütünü bugün sadece ismiyle anabilen insanlar. Ama kol kola yürümek, birileri için güç ilişkisini hala diri tutmak, canlı tutmak demek. Bunlar arasındaki ilişkilerin uluslararası boyutlarını bilmek demek. Kabahat senin demeye gerçekten dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Duymadığın için, dinlemediğin için, hayatı daha kolayını tercih ettiğin için bütün bunlar yaşanıyor. Bakın. Yazının başlığındaki ifade, yani tarikat, siyaset, ticaret üçlüsü bana ait bir kavram değil. Uğur Mumcu'nun bu kitabında ki yaşarken yayınlanmış kitaplarından bir tanesidir. 1987 yılındaki, 88 yılındaki çalışmalarından derlenip, o güne kadar getirilen yazılardan derlenmiş bir kitaptır. Ve bu kitabın içindeki bazı ayrıntılar, az sonra size okuduğum zaman şunu söyletecek size. Ya Uğur Mumcu'nun ardından söylenen, ya adam o günden bugünü görmüş sözü boşa değil. Örnekleriyle ve hani Uğur Mumcu tarzı araştırmacı gazeteciliğin aslında ne olduğu, bugün onun ilkesinin savunulmasının neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Yazıya bakar mısınız lütfen? Dün gece okurken inanın üzerinde herhalde bir 15 dakika kilitlendim ben bu yazının. Çünkü gericilik ve para başlıklı bir yazı yazmış Uğur Mumcu. 15 Ocak 1987 tarihinde. Gericilik ve para. Lütfen dikkatli dinleyin. Son günlerde irtica olarak adlandırılan İslam toplumu kurma düşüncesi tarikatlar eliyle yayılıyor. Peki bu tarikatlara bunca Kur'an kursunu, bunca pansiyonu, yurdu açacak para nerelerden sağlanıyor? Tartışılması gereken asıl konu budur. Kitle desteği sağlamış koskoca partilerin mali sıkıntılar içinde kıvrandıkları günlerde bu tarikatların yurt içinde ve dışında su gibi para harcaması hiç kimsenin dikkatini çekmez mi? Bundan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o dönemdeki ilişkilerini masaya koyuyor ve isim isim tek tek sayarak bugünü aydınlatan, hani bugün birileri söylüyor ya işte, eski MİT'çinin FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı. O ilişkileri uluslararası kurgunun içinde anlatıyor ve diyor ki Siyasal amaçlı dinsel akımların para kaynaklarından bir başkası, dün arkadaşımız Enis Berberoğlu'nun haberinde, 1987 yılında Enis abinin yaptığı bir haberden bahsediyor ki, bu haber daha sonra 1995 yılında ben gazetecilik master yaparken kullandığım haberlerden bir tanesi. Dönemin Cumhuriyeti'nin haberlerinden bir tanesi Türk-İran şirketleri olabilir. Berberoğlu'nun haberinde İran ortaklı şirketlerin sayısında son 3 yılda büyük artış kaydedildiği açıklanmaktadır. Son 3 yılda, yani bu yazının yazıldığı 87'den bahsedersek 85, 86, 87 yıllarını kastediyor. 35 sene öncesinden ve biz bugün bütün dünyayı dolandıran ama sadece Amerika'nın da tekerine çomak soktuğu için yargılanıp sonra ortadan kaybolan tombalak bir sahtekardan bahsediyoruz. Hepimiz biliyoruz aslında kimin parayı nereden alıp kimin adına topladığı, kime aktardığı gün gibi aşikar. 1987 yılında söylüyor bunu Uğur Mumcu. Ve diyor ki, Müslümanın yoksuluna, arkasızına, güçsüzüne, tek sözcükle garibanına karşı Atatürkçülük taslayan çevreler, din sömürüsünün bu gül suyuyla yıkanmış çok uluslu ve güçlü ticari ve siyasal ilişkileri karşısında niçin hemencecik suspus oluyorlar? Atatürkçüler, gardırop Atatürkçüleri, hani o oturup kitap satmaya geldi mi yeldir yeldir ortalarda dolaşan ama bu ilişkilerin oluşumuna ses çıkartmayanlar. Ne kadar ince bir dokundurma değil mi? Bir yazı daha. Yazının tarihi bu kez 17 Haziran 1988. Lütfen dikkatli dinleyin yazıyı. Çünkü bunun içinde bugün bulacağınız şey, belki kuyruk numarasını aklınızdan geçiremeyeceksiniz, bilemeyeceksiniz ama uçağın kime ait olduğu, kimin uçağı olduğu, kimin uçak almalara doyamadığı 1988 yılında şöyle anlatılmış. Başbakan Özal, GAP adlı lüks uçaktan sonra Amerika Gulfstream şirketinden bir uçak daha satın aldı. GAP adlı uçak için 18 milyon dolar yani 24.7 milyar lira ödenmişti. TC Ana adlı uçak için herhalde birkaç milyar daha ödenmiştir. Ne çıkar canım? Başbakanımız için az bile. Biliyorsunuz sevgili başbakanımız aynı şirket tarafından üretilen G3 tipi bir uçak almış ancak saptanan bir teknik arıza nedeniyle G3 şirkete iade edilmişti. Gulfstream şirketi bu arıza üzerine geçici olarak başbakanımıza G2 tipi bir uçak göndermiş. Bu arada TC GAP adı verilen G4 uçağının da yapımı tamamlanmıştı. Akla gelebilecek her türlü lükse sahip bu uçak. Demek sayın başbakanımıza yetmedi ki TC ana uçağı da satın alındı. Atatürk'ün yakın silah arkadaşı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün bindiği beyaz tren yıllarca dillerden düşmemişti. Peki neydi beyaz tren? Cumhurbaşkanına ayrılmış bir vagondu alt tarafı. Ya şimdi? Bunca dış borç yükü altında inim inim inleyen bir ülkede bir başbakan dünyanın en lüks iki uçağını satın alıyor. Kimseden ne ses çıkıyor ne bir nefes. Allah'ın hakkı üçtür. Üçüncü Tango Charlie uçağı ne zaman geliyor? Allah'ın hakkı dönüldü Uğur abi ya. Gerçekten dönüldü. Yani epey oldu. Üçler dört oldu, dörtler beş oldu, on oldu. Helikopterler eklendi. O beyaz tren var ya bahsettiğin vagon. Onun esamesi okunmuyor Türkiye'de artık. Gerçekten insanlar unutuldu. İnsanlar unuttu onu. Zaman zaman iktidar yanlısı yalaka gazetelerde o döneme ilişkin haberler kullanıldığında o fotoğraflar da gündeme getiriliyor. Ve büyük bir lüksten, büyük bir şatafattan bahsediliyor hala beyaz tren eşliğinde. Onun tek bir vagon olduğu gerçeği saklanarak. Çünkü bugünün medyası gerçeği saklamak konusunda pek bir mahir. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse senin döneminden daha da ustalaştı. Nazım'ın söylediği gibi yaş aldıkça daha da ustalaşıyor. Gün geçtikçe sahtekarlık konusunda çok daha ileri gidiyor. Öyle şeyler yaşanıyor ki mesela artık bu ülkede söylenen yalanlar yurt dışında da gülünç olmak pahasına dile getiriliyor. Mesela ülkenin o branştan da sorumlu bakanı kendisine sorulan bir soru üzerine Merkez Bankası'nın ne kadar bağımsız olduğunu Amerikan Federal Merkez Bankası ne kadar bağımsızsa o da o kadar bağımsız diye cevaplıyor ve gülüyor. İnsanların gülüşünden aslında kendisine destek verildiğini düşünüyor muhtemelen. Çünkü yalaka medya aynı şekilde destekliyor onu. Oysa herkes çok iyi biliyor ki ülkeyi tek başına yöneten kişinin iki dudağının arasından çıkan ifade hala kulaklarımızda, hala o görüntüler hafızalarımızda bizim. Görevden aldık. Niye aldık? Çünkü lafımızı dinlemiyordu. Bunları sadece bu iki yazısını seçtiğim Uğur Mumcu, asıl bu düzeni anlattığı yazısında bugünü noktalayacak. Yani hep söylüyorum yani şairin sözü üzerine söz söylenmemeli. Şairin sözü eğer çok büyükse, gerçekten bir şiir yazmışsa bize düşen sadece onu dillendirmek olabilir. Üstüne söz söylemek değil. Çünkü burada söylenen, az sonra size okuyacağım yazı, hem tarikat, siyaset, ticaret üçlüsünün nasıl bir sahtekarlık düzeni olduğunu, hem insanları nasıl etkisi altına alıp nasıl yok etmeye devam ettiğini o kadar temiz anlatıyor ki, bundan sonrasında bir şey söylemek sanırım çok zor olacak. Çünkü İmam Bayıldı yazısında Uğur Mumcu, bakın bugüne nasıl ışık tutuyor. Demin okuduğum yazılardan, o uçak yazısından bile daha ötede. 1 Mart 1987. Lütfen dikkatli dinleyin. Her şeyin sahtesi var. Paranın sahtesi var. Tablonun sahtesi var. Altının, gümüşün, elmasın sahteleri var. Var oğlu var. Peki dinin ve ideolojilerin de sahteleri yok mudur? Olmaz olur mu hiç? Var. Dinin sahtesi siyasete karışmış olanıdır. Din duygularının ve dince kutsal kavramların siyaset adına kullanılmasıyla din, din olmaktan çıkar, siyasetin aracı olur. Siyaset ticarete, ticaret siyasete, din de her ikisine araç edildi mi artık bu sömürünün sonu gelmez. Din ticaretiyle meşgul olanlara bir bakın. Hemen hemen hepsi milyarderdir. Yalnızca Türk lirasıyla milyarder değil bunlar. Dolar milyarderi, mark milyarderi olmuşlardır birçoğu. Oh ne kolay. Çek bir besmele, gelsin paralar. Finans kuruluşları, şirketler ve bunlar aracılığıyla kazanılan milyarlar. Bir kolumuz siyasette, öbür kolumuz ticarette, ayaklarımız da tarikatlerde. Elhamdülillah Müslümanız, elhamdülillah milyarderiz. Bir üçgen bu. Ticaret, siyaset ve tarikat üçgeni. Bunlar dindarların sahtesidir. Yoksul Müslüman yurttaşların kanlarını emenlerdir. İnanç sömürücüleridir. Atatürk'ün laiklik ilkesinin ne kadar yararlı, ne kadar gerekli olduğunu bu din sahtecileri ortaya çıkınca çok daha iyi anlıyoruz. Kim savaşacak bunlarla? Laiklik ilkesi sahte Atatürkçülerle sahte Müslümanların aralarında paylaşılacakları bir koz değildir. Atatürkçülüğün ilk koşulu devrimci olmaktır. Çağdaş olmaktır. Demokrat olmaktır. Öyle ödün siyasetiyle Atatürkçülük olmaz. Öyle pazarlıkçı ve uzlaşmacı yaklaşımlarla laiklik ilkesi savunulmaz. Yasakçılıkla ise hiç savunulmaz. Bir yanda sahte Müslümanlar, din tacirleri, inanç sömürücüleri, bir elleri siyasette, öbür elleri ticarette, ayakları da tarikatlarda dolaşanlar. Öte yanda da sahte Atatürkçüler. İşlerine geldiği sürece bu sahte Müslümanlarla kol kola girip öpüşenler. Birbirlerine siyasal destek sağlayanlar. Yasakçılıkla, hotzotçulukla Atatürkçülüklerini kanıtlayacaklarını sananlar. Müslümanın kimsesizi ve yoksuluna karşı Atatürkçülük taslayıp, gericinin, yobazın iş ve sermaye çevreleriyle içli dışlı olanların karşısında sus pus olanlar. Bir yanda sahte Atatürkçüler, öbür yanda sahte Müslümanlar. Laiklik ilkesini savunmak için Atatürk gibi yürekli, Atatürk gibi inançlı olmak gerekir. İzinden gittiklerini söyleyenler gibi ürkek, kararsız ve inançsız değil. 1987 1 Mart'ı. Yazının yayınlandığı tarih. Yani bugünden 33 yıl önce, tıpkı buradaki, bu kitapta yayınlanan diğer yazılarında olduğu gibi. Hani o günden bugüne bir şey anlatıyor diyoruz ya, sıkça duyuyorsunuz bu lafı. Çok sık duyuyorsunuz üstelik. O günden bugünü gördü. Neyle? Örneği nedir? Lütfen hafızalarınıza yazın. Bu kitaplar çok pahalı değil. Umak Yayınları bu kitapları çıkartarak hafızayı tazelemeye çalışıyor. Ve o vakıf ayakta durmaya çalışıyor. Lütfen Uğur Mumcu'nun hatırasına siz sahip çıkın. Bu kitapları online satışlarda da alabiliyorsunuz. Lütfen alın, alın ama okuyun. Kütüphanenizde süs olmasın. Dandik televizyon programlarının içinde çıkan Atatürklü kemer tokalarından, Atatürklü kalemlerden çok daha değerli. Çünkü birileri Türkiye'nin dört bir yanına Atatürk büstü dikmekle insanlara Atatürk'ü sevdirebileceklerini düşünürken bu toplumdaki kutuplaşmaya ne kadar hizmet ettiklerini göz ardı ettiler. Oysa onların emekleriyle burada anlatılan tarikat, siyaset, ticaret üçgeni çok daha büyüdü, çok daha genişledi. Öyle bir hale geldi ki dünyanın dört bir yanından bunu kullanan insanlar bugünün düzeninin yaratılmasına katkı verdiler. Tıpkı Uğur Mumcu'nun söylediği gibi bu çok büyük bir üçgen ve üçgenin iki kolunda aslında hepimizin çok tanıdığı yapılar var. Bir tanesi sahte dindarlar. Sahte dindarlar, insanların gerçek duygularını sömürerek onların üzerinden para kazanlar. Öbür tarafında ticaretini yapanlar. Bu işten gerçekten kar sağlayanlar. ve üçgenin üçüncü kolu buna siyasetle aracılık edenler. Uğur Mumcu'nun ömrü boyunca öldürülene kadar, ki çok uzun bir ömürden bahsetmiyoruz, 51 yıllık bir hayat epitopu. 51 yıl içinde bıkmadan, usanmadan anlattığı şeylerin peşinde gidenler. Bizler unutturmamak zorundayız. Çünkü hani dedik ya, onun sözünün üstüne söz olmayacak. Onun anlattığı şey bugün gazeteciyim diye geçinen herkese aslında bir kılavuz. Dar sulardan geçebilmek için, sığ sulardan geçmek için hepimiz için bir kılavuz kaptan hatta bize yol gösteriyor. Çünkü onun söylediği çok basit bir cümle aslında bugün gazeteciliğin ne kadar büyük bir batak içinde olduğunu anlatıyor. Çünkü diyor ki Uğur Mumcu, ta o günlerden bugünlere seslenerek, haklının değil güçlünün yanında olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç dengesi değişince döner fırıldak olurlar. Bakın ekranlara, kaç fırıldak göreceksiniz? Kaç tane? Hatta yan yana koyduğunuzda onlara bir motor bağlarsanız ülkenin bütün enerjisini sağlayabilecek kadar hızlı dönenler. Siyasette aynı şeyi yapanlar. Ticaretin içine girip aynı gücü orada kullananlar. Çünkü hepsinin tek bir derdi var. Yaşamlarını sürdürebilmek, para kazanabilmek. Ve bu paranın hangi namusla, hangi ahlakla kazanıldığının hiçbir önemi yok. İnsanlar o yoğun korkuyu üzerlerinde hissetmeye başladıkları sürece bu sesi çıkartamıyorlar çünkü. Ama Uğur Mumcu 27 yıl sonra bile bu kadar net bir şekilde ortaya çıkıp o hakkını kullanamıyor yok edildiği için. Ama bizlere düşüyor işte aynı şey. Bizlerin konuşması gerekiyor. O günden bugünü görmüş demekle bitmiyor hiç. Onu göstermek de gerekiyor. Anlatmak, bıkmadan, yılmadan anlatmak gerekiyor. Ve biz gazeteciler için, benim meslektaşlarım için yapılabilecek şey çok sınırlı aslında. Sadece o yoldan gidebilmek. Yani o yolu insanlara gösterip benim yolum budur demek. Ondan sonra bir çağrıda bulunmak. Size 4,5 sene önce yaptığım gibi, anlattığım gibi. Yani din bezirganlarının toplumda nelere mal olduğunu yüzyılların ötesinden yaşanarak Türkiye'de, Anadolu coğrafyasında, bu kadim coğrafyada nelere yol açtığını, Orta Doğu halklarını nasıl birbirinden ayırdığını, bunun başka güçler tarafından nasıl rahatlıkla kullanıldığını bıkmadan, yılmadan, usanmadan anlatmak. Yoksa öbür tarafta yer almak çok kolay. Yani haklının yerine, güçlünün yanını, onun sıcak koltuk altını seçmek gerçekten çok kolay. Oradan yürümek çok kolay, çok rahat. Televizyon ekranlarının size açılması, gazete köşelerinin önünüze serilmesi, bunlar çok basit şeyler. Gerçekten çok basit şeyler. Ama doğrusu bu değil. Eğer bu yol seçilecekse, o zaman bu kitabı okumaya hakkımız yok bizim. Burada yazılanları anlatmaya hakkımız yok. Televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde Uğur Mumcu'nun ne kadar büyük bir gazeteci olduğunu anlatmak soytarılıktan öteye geçmez o zaman. Hayatlarımızla göstermek zorundayız. Tıpkı Uğur Mumcu'nun burada söylediği gibi, Atatürkçü olmanın ön koşulu devrimci olmaktır diyebilmek ve burada anlatıldığı gibi yoksulun hakkına sahip çıkmayan, ne olduğuna bakmadan, yoksulun hakkına sahip çıkmadan bu dünyada adalet düzeninin sağlanması için hizmet etmekten, koşturmaktan korkmadan bunu yapamıyorsak eğer, bu kitabı okumak gerçekten kimsenin bir işine yaramaz. O zaman okumayın. O zaman hafızanızı başka şeylerle meşgul edin. Ne bileyim, sinema yıldızlarından bahsedin. Magazin figürlerinden bahsedin. Dandik dandik filmlerden bahsedin. Televizyon programlarından. Bir sürü alçağın televizyon ekranında birbirlerini ağırlamasından bahsedin. Gazete köşelerindeki yapış yapış, yalakalık kokan yazılardan bahsedin. Ama bu hiçbirimizin hayatını kolaylaştırmayacak. Hani hep deniyor ya, 27 yıl boyunca bir arpa boyu yol gidemedik diye. İşte o yolu alamama gerekçemiz tam da bu çünkü. Biz korkmadan bunu konuşamadığımız sürece ne Uğur Mumcu'nun yolunu tutabileceğiz ne de onun anlattıklarını gerçek manada kavrayabileceğiz. Oysa anlattıkları çok basit. Bugün yaşadığımız hayat 35 sene önce de yaşanıyordu. Ve 35 sene içinde hiçbir şey değişmediyse eğer, kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Arkada bir kitap görüyorsunuz. Bugünün ikinci anlatısı da bu olmalı. Bu haftanın kitabıydı. Amida'nın Sofrası. Amida, Ermenice'de Diyarbakır'a verilen isim. Silva Özyerli'de Diyarbakırlı bir Ermeni ailesinin çocuğu. Torunu demek aslında daha doğru olur. Bu yemekli Diyarbakır tarihi. Kitap böyle anlatılıyor. Aras kitaptan çıkmış bir kitap. Ve burada hem kendi çocukluk anılarını, hem de o çocukluk anılarıyla birleşerek aslında bir yemekli Diyarbakır tarihini bizimle paylaşıyor. kitap biz burada tanıttığımızda yoktu ama Dünya Gazetesi'nin Dünya Kitap Ekini'nin iki tarafından yılın gastronomi kitabı seçildi. Gerçekten çok güzel bir seçim. Tebrik ediyorum. Hakikaten tebrik ediyorum. Kitabın içinde okurken hakikaten bir roman tadı alacaksınız. Sadece yemek tarifleri değil, öyle şeyler duyup öyle şeyler göreceksiniz ki insanların o güne ilişkin hatıralarını adeta fotoğraflanmış gibi bir sinema filmi izler gibi gözünüzün önünden geçerken fark edeceksiniz. Bakın size bir sahne okuyacağım. Beni kitapta çok yer etkiledi ama bu bölüm ayrıca etkiledi. Kore Savaşı'nın birileri tarafından kışkırtıldığı, Nazım'a meşhur o asker şiirinin yazdırıldığı dönemden bahsediyor burada Silva Özerli. Ve o dönemde ninesinin dayısını savaşın dışında tutabilmek için tek erkek evladını ölüme yollamamak için yapmaya çalıştıklarından bahsediyor. Çünkü bunu yapabilmek için göç edip başka bir yere, yani Satı köyüne yerleşmek dışında bir çaresi yok. Ve o köyün ağasıyla gidip konuşuyor, durumunu anlatıyor. Ve o insan tarafından izin verildikten sonra, çok baba bir insan olduğundan bahsediliyor kitapta da, yerleşiliyor. Ve bundan sonra aslında hayatın nasıl aktığını, bakın size bir film sahnesi gibi nasıl anlattığını lütfen 2-3 satırla paylaşmama izin verin. Akan dere, çayır çimen, et mangal, şiş kebap, ciğer kebap, çiğ köfte ve müzik. Tüm bunlar tabii ki rakısız ve şarapsız olmaz, olamazdı. Derenin soğuk sularında soğuması için bırakılan karpuz, kavun ve hıyarı görünür kılan dere, buz gibi soğuttuğu rakı ve şarabı görünmez kılar, saklardı sanki. Artık dereye kaç şişe rakı ve kaç şişe şarabın yatırıldığını kimse görmediği gibi, kaç şişe içildiğinin hesabını da kimse yapamazdı. Şişeler dolusu rakı ve şarap dere yatağında usul usul yattığı gibi yatmaz, şişede durduğu gibi de durmazdı. Pazar akşamı kadınlar hizmet etmekten yorgun, erkeklerse rakı, şarap ve keyiften çakır, Emin Ağa'ya ve Satıköy halkına teşekkür edip şükranlarını sunar, bir sonraki yılda bir araya gelmeyi, kavuşmayı dileyerek ayrılırlardı. Kitabı bir roman tadında okuyacaksınız. Burada paylaşırken özellikle bir şeyin de altını çizeyim. Erkin Ön kitabın fotoğraflarını çekmiş, yemek fotoğraflarını çekmiş. Onlara da ayrıca dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aras Kitap'tan çıktı. Amida'nın Sofrası, Silva Özyerli'nin kitabı. Bu haftanın kitabıydı. Hepinize özellikle tavsiye ediyorum. Bu sabah da benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu program Uğur Mumcu'ya atfedilmiştir. Uğur Mumcu'nun anısına yapılmıştır. Her yıl aslında 24 Ocak'ta benzer şeyler yapıyoruz ama bu yıl 24 Ocak'ta onun sesiyle seslenmeye çalıştım. Hep söylenen sözün altını dolduralım istedim. O günlerden bugünleri görmüş sözünün haybeye edilmiş bir laf olmadığını herkes anlasın istedim. Onun yazılarını bu yüzden paylaştım ve bir kez daha rica ediyorum. Onun ardından 1994 yılında kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı yardımlarınızla ve desteklerinizle yaşayacak. Çıkardığı kitaplardan alabilirsiniz. 40 cilt içinde yazdığı bütün yazıları kitaplaştırdı çünkü Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı. Bunun dışında Mumcu'nun yazdığı kendi kitapları da tekrar basımlarla karşınıza çıkıyor. Kitaplar çok pahalı değil. Online da satışta. Aynı zamanda oradan da alabilirsiniz. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sabah özellikle benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü burada seçtiğiniz yol benim seçtiğim yol kadar zor bir yol. Siz de kolayına kaçmıyorsunuz işim. Her sabah burada bir araya gelişimizin aslında mutsuzlukla sonuçlanacağını bilerek geliyorsunuz buraya. Evet, biz mutsuz olmayı seçiyoruz. Çünkü bu bahsettiğimiz mutsuzluğun içinde kendi içinde bir namus var. Hayır, iki bacak arasındaki namustan bahsetmiyorum. O az önce bahsettiğim ticaret, tarikat, siyaset üçlüsünün bahsettiği namus. Çünkü onun üzerinden de satış yapmak mümkün. Ama doğruluğu eğer hayatımızın her alanında arayacaksak o zaman yapacağımız şey büyük. Bu yayın devam etsin, benim de katkım olsun. Nasıl yapacağımı da bir anlatırsan iyi olur diyenler için. Patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını da destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Bu kadar mı? Hayır. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarak katkı iletmenin başka yollarını sorabilirsiniz. Ben de bir maille yanıtlayacağım size. YouTube'da Ünsal Ünlü kanalına abone olabilirsiniz. Çok basit, çok basit bir yöntemle. Üstelik para ödemeden sadece bir mail adresiyle bir de orada göreceğiniz zil işaretini tıklamanızı rica edeceğim. O zaman yayınlar başlamadan haberdar da olacaksınız. Bu kadar ve biz bir saat sonra tekrar birlikte olacağız. Oturup konuşmamızın bir tane gerekçesi var. Biz birbirimizden korkmuyoruz. Çünkü biliyoruz ki birbirimizden korkarsak uzaklaşacağız. Evet farklıyız ama bu farklılık hepimizin ortak vatanını aşacak kadar büyük bir farklılık olamaz. Hiçbirimiz 97 yıllık bu cumhuriyeti aşacak kadar büyük bir farklılığa sahip değiliz. Ve herkesin birbirine benzediği bir ülke gerçekten dünyanın en çirkin yeri. Eğer öyle olmayacaksak, eğer bunu yapmayacaksak o zaman birbirimizden korkmadan konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra burada olacağım. Gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına bekliyorum. Değilseniz artık haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabahı saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Siz de gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. İkinci yayında görüşemeyeceklerimize şimdiden güzel bir hafta sonu. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.